Bakara suresinin ilk ayetleri zahir tefsirlere göre, meallere göre şöyle. Elif, Lam, Mim. Hak olduğunda şüphe olmayan bu kitap, müttakilere hidayettir. O müttakiler, görmediklerine iman ederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene ve senden evvel indirilenlere de iman edip ahirete de tamamıyla inanırlar. İşte onlar Rableri tarafından hidayet üzere olan ve kurtuluşa erenlerdir. Herhangi bir Kur'an mealini aldığımız zaman Bakara suresinin ilk ayetleri olarak bu cümlelerle karşılaşırız. Şimdi Bakara suresi üç harfle başlıyor. Bu üç harf Elif, Lam ve Mim. Bu üç harfin izahın hususunda kesin, açık, tek bir mana söz konusu değil. Çeşitli kişiler kendi ilim durumlarına göre bu harfleri değişik şekilde anlamışlar. Bizim anlayış tarzımıza göre, bizde açılan manaya göre, Kur'an-ı Kerim'in Fatiha suresinden sonra gelen bu ilk üç harfinde bütün varlığın, bütün manaların Zat-ı İlahi'den çıktığını ifade sadedinde Elif harfi işaret edilmiştir. Elif, Allah'ın ehadiyeti anlamındadır. Mim ise ehadiyetten sadır olan, ehadiyette mündemiç olan bütün manaların en kamil zuhur mahalli olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hakikatine işaret eder. Arada bahsedilen Lam harfi ise, Elif ile Mim arasında bahsedilen Lam harfi ise en kamil mazhar olan bütün Esma-i İlahi'nin zuhur mahalli olan Hakikat-ı Muhammediye'de aşikar olması anlamına gelen ve Hakikat-ı Muhammediye'nin zatı olan Elif'in manasını da içine alan uluhiyet kemalatına işaret eder. Yani eğer bu manaları bir araya getirip bir arada anlamak gerekirse, ehadiyet hakikatinden doğan uluhiyet kemalatı, bütün manaları hakikat-ı Muhammediye'de, Hazreti Resulullah'ın hakikatında aşikar kılmıştır şeklinde anlayabiliriz. Bundan sonra gelen Zalikel kitabu la reybe fi cümlesine gelince, Zalikel kitabu, zahir manada, başta okuduğumuz manada Kur'an anlamına alınır. Yani bu elimizdeki hakikatları bildiren kitap anlamında. Nitekim bütün meallerde de ana olarak bunun üstünde durulur. Fakat bunun derinlemesine düşünülmesinde, tefekkür edilmesinde doğan bir mana da buradaki zalikel kitabı işaretinin içinde yaşamakta olduğumuz kainat olduğunu işaret eder. Bu mana ile bu cümleyi yorumlarsak, eğer anlamaya çalışırsak, o zaman bunu şöyle çözeriz. Açık seçik ortada olup hakkında şüphe edilmesi mümkün olmayan bu kainat, varoluşu, yapısı ve çalışma sistemiyle kendini korumak isteyenler için büyük bir hidayet kaynağı, doğruyu, gerçeği bulma vesilesidir. Zahiri manada hak olduğuna şüphe olmayan bu kitap müttakilere hidayettir ayetini derin bir tefekkürle ele alırsak, üzerinde şüphe edilmesi mümkün olmayan bu içinde yaşanılan kainat, içinde yaşanılan alem, çalışma şekli, varoluş şekli ve sistemi, düzeni dolayısıyla kendini korumak isteyenler için gerçeği gösterici bir yapıdır anlamı çıkar. Kitabın içinde yaşanılan alem olduğunu. İçinde yaşanılan alem olması hasebiyle herhangi bir şüphe vesilesi ne yer olmadığını, dolayısıyla hak olan, kesin olan bir alem olduğunu gördük. Şimdi kime diyor? Kime hidayettir diyor? Müttakilere hidayettir diyor. Bu ayet-i kerimede dikkat edelim. İnsanlara hidayettir demiyor. Müttakilere diyor. Müttaki kimdir? Takva sahibi. Yani korunmak isteyen. Neden korunmak isteyen? Yani müttakiyi iyi anlamak lazım. Müttaki herhangi bir Tanrı'nın gazabından korunmak isteyen değil. Eğer herhangi bir Tanrı'nın gazabından korunmak olsaydı, Tanrı'nın gazabından korunmak isteyenler için bu kitap bir hidayet kaynağıdır denirdi. Denmiyor. Bilinen bu kitap, şimdi burada bilinen bu kitap derken, yani bütün insanlar tarafından bilinen bu kitap demektir. Sadece Müslümanlar tarafından bilinen bir kitap değil. Zaten başta kayıt getirmemesi, yani Müslümanlarca bilinen bu kitap, müminler için gelmiş olan bu kitap demiyor. Bilinen bu kitap, dolayısıyla bütün insanların bildiği bu kitap, bütün insanların bildiği ortak kitap nedir? Kainat kitabı, alem kitabı. Alem kitabı, düzeni, sistemi görülünce, anlaşılınca çalışma sistemi, ne olacak? Bir, içinde bulunan halden bir sonraki halin getireceklerini düşünüp, anlayıp, idrak edip ondan kendini korumak isteyenler olacaktır. Sen şu camdan aşağı baktığın zaman yüksek olduğunu görürsün. Düşersen zarar göreceğini hesap edersin, anlarsın ve kendini aşağı atmazsın veya itseler dahi direnirsin düşmemek için. Niye? Çünkü bilirsin ki bu sistem içinde yer çekimi dolayısıyla şu camdan aşağı attığın zaman 6 kat aşağı düşeceksin ve bu da senin bedenine zarar verecek ve belki de ölümü tatmana vesile olacak. İşte bu sistemin bir bölümü. Yani böyle bir olayın neticesi sana böyle bir zarar verecek. Dolayısıyla sen burada aşağı düşmekten korunmanın yollarını başvurursun. Korunmanın yollarına başvurursun. İşte bu korunmanın yollarına başvurma olayı senin düşmekten takvandır. Ama buradaki mana daha geniş bir mana. Sistemi anlamaktan ileri gelen, sistemi okumaktan ileri gelen bir korunma söz konusu burada. Ve sistemi anlayanlar için hidayettir, yani gerçeği göstericidir manası var. Sistem, sistemin neticesi kişinin karşılaşacağı tehlikeler ve bu tehlikelere karşı korunmak isteyenler ve bu sistemin getireceği tehlikelere karşı korunmak isteyenlerin başvurması gereken çareler. İşte bu bahsettiğim hususlara bu ayet-i kerime işaret ediyor. Zalikel kitap, bu sistem. Alemde geçerli olan bu sistem, nizam, düzen, çalışma sistemi, düzeni. Bütün insanlara niye bu kitap hidayet değil? Çünkü insanların pek çoğu gününü, zamanını, saatini, vaktini yemek için, içmek için, çiftleşmek için, bedeninin en güzel, en rahat biçimde yaşaması için, dünyada bırakıp gideceği şeyleri toplamak için harcıyor. Sistem nedir, düzen nedir, içinde yaşadığı alemin şartları nedir, bugün hangi şartlarda yaşıyor, yarın hangi şartlarla karşılaşacak, bunları düşünmüyor. Düşünmediği için sistemin işleme, şartların dönme düzeninden bir haber. Dolayısıyla bugün yapmadıkları yüzünden yarın başına neler gelebileceğini, anlayıp idrak edemiyor. Edemeyince de bu sistemi ne kadar, bu düzeni, bu alemi ne kadar görürse görsün, korunma gereğini duymuyor. Korunma gereğini duymayınca da bu içinde yaşadığı dünyayı, alemi, sistemi görmesi onun için bir hidayet vesilesi, bir kurtarıcı mekanizma görevini ifa etmiyor. Öyleyse en önemli husus kişinin basiret sahibi olarak bu alem kitabını okuyabilmesi. Alem kitabını okuyabilmek, daha önceki sohbetimizde okuma bahsinin sohbetinde geçmişti. Neyin okunması gerektiği, niçin okuma emrinin geldiği, okuma emriyle neyin kastedildiğini orada izah etmişti. Burada da esasında o konuya atıf var. Alemin çalışma sistemini tefekkür yoluyla okuyamayanlar, yarının neler getireceğini düşünüp hesaba katamayacakları için korunma gereğini duymayacaklar. Duymayacakları için de bu sistemin okunması onlar için önem taşımayacak. Bu içinde yaşanılan düzeni, sistemi okumamaları dolayısıyla da bütün bu gördükleri, bildikleri, içinde yaşadıkları şey onlara hidayet vesilesi olmaz. Onların gerçeği bulmasına vesile olmaz. Bu yüzden de bu okunan kitap, kainat kitabı, ancak tefekkür ederek sistemi çözenlere veya o sistemi açıklayanlara, iman edenlere gerçeği buldurtucudur. Yani hidayet edicidir. Demek ki cümleyi bir daha toparlayalım. Alem kitabını, sistemini anlayacak biçimde tefekkür yoluyla okuyanlar, yarının getireceklerini düşündükleri için yarının getireceği tehlikelerden korunma yolunu seçerler ve bu seçiş dolayısıyla da gerçeğe ererler, gerçeği bulurlar. Birinci ayet-i kerimede anlatılan mana, üzerinde düşündüğümüz boyut itibariyle bu. Şimdi bu korunmak isteyenler, bu ayette bahsedilen korunmak isteyenler ne yaparlar? Orayı izah ediyor. O müttakiler görmediklerine iman ederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. O korunmak isteyenler yu'minune bil gaybı, gayblarına iman ederler. Buradaki Bil gaybı ifadesi aslında üzerinde oldukça fazla durulması gereken bir ifade. Gayb esas itibariyle ikidir. Bir, mutlak gayb. Bir de izafi gayb. Yani göresel gayb. Mutlak gayb Allah'ın zatıdır. Gaybı mutlak. Yani üzerinde düşünülmesi, sezilmesi, çözülmesi mümkün olmayan, aklın ve sevginin, sezginin sükût ettiği nokta. Aklın ve sezginin sükût ettiği nokta. Bu mutlak gayb. Bir de izafi gayb vardır. Yani kişiye göre veya daha geniş ifadesiyle algılama aracına göre gayb. Algılama aracının kapasitesi dışında kalan, algılayamadığı şey o araca göre gaybtır. Buna göresel gayb da diyebiliriz. Sana göre gayb başkadır, bana göre gayb başkadır, ötekine göre gayb başkadır. İnsana göre gayb başkadır, cine göre gayb başkadır, meleğe göre gayb başkadır. Bize göre cinler gayb alemidir ama cinlere göre gayb alemi değildir. Cinler birbirlerini görürler. Cinlere göre cinler alemi şehadet alemidir. İnsana göre de insanların alemi şehadet alemidir. Şahit olunan yani içinde yaşanılan alemidir. Şimdi burada yu'minune bil gaybı. Gayblarına iman ederler. Gayblarına iman etmek derken bir önemli hususa burada esasında işaret ediliyor. Rastgele bir gayba değil, ötedeki bir gayba değil, gayblarına, baştaki o B harfi, gayblarına anlamına getirtiyor gayb kelimesini. Çünkü insanın gaybı ile kainatta var olan her nesnenin gaybı aynı asıldan gelen, aynı özden gelen, aynı gaybdır. Bu da gayb-ı ilahidir. Ama bir insanın bu dünyada doğup büyümesi, yetişmesi sırasında aldığı çeşitli yanlış bilgiler, şartlanmalar, içinde bulunduğu perdelilik hali, onu her şeyden ayrı müstakil bir varlıkmış gibi bilgiyle donatır ve dolayısıyla kişi ben dediği zaman şu etten kemikten meydana gelmiş bedeni düşünür. Ve Allah'ı da bu bedenin ötesinde bir yerde var olan adeta bir tanrı gibi tahayyül eder. İşte bu tahayyülü, bu varsanmayı, bu zannı ortadan kaldırmak için zaten gelmiştir Kur'an. Gelmiştir Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü insanın mutlak manada var edicisi Allah-u Azimüşşan'dır. Çünkü insan ilahi esmanın, yani Allah'ın isimlerinin manalarının bir terkibinden başka bir şey değildir. Ki bunu ileride yeryüzünde bir halife yaratacağım şeklindeki Cenab-ı Hakk'ın beyanından anlıyoruz. Oraya da geleceğiz. İşte peygamber bu gaybi hakikati insana bildiriyor. Yani sen et kemikten ibaret, yarın öbür gün toprağa girince yok olacak bir varlık değilsin. Senin varlığın Allah'ın zatıyla kaim olan bir varlıktır. Hükmünü bildiriyor. Buna o kendini korumak isteyenler, daha sistemi çözememiş bir haldeyken dahi inanırlar. Bunu kabul ederler. Gerçeği kabul ederler ve ona göre de yaşantılarını düzenlerler. Yaşantılarını, bedenlerinin istek ve arzuları, içgüdüleri, dürtüleri istikametinde yaşatmayıp bu henüz çözemedikleri, idrak edemedikleri hakikate iman yoluyla sarılarak o imanın gerektirdiği bir biçimde davranışlar ortaya koymak suretiyle yaşama girerler. Ne yaparlar? Ve yukimune salate. Namazı ikame ederler. Namazı ikame ederler. Maalesef namazın ikamesi denen husus, günümüzde namaz kılınmasına çevrilmiştir. Ve namaz ikame düzeyinden, derecesinden, kılma derecesine inmiştir. Halbuki namaz ikamesiyle miraç hasıl olur. Nitekim Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaz müminin miracıdır der. Namazın müminin miracı olması kişinin Allah'a vuslatı demek. Eğer ki sen namaz halinde namazın hakkını veremiyorsan, henüz namazı ikame edemiyorsun demektir. Namazın hakkını vermenin en alt derecesi ihsan halidir. Namazda ihsan ifadesini Hazreti Peygamber şöyle anlatıyor. Sen Allah'ı göremiyorsan dahi Allah seni görüyormuş gibi düşünerek kılabilmen. Bunu da basit dilde Allah'ın huzuruna çıkmak diye çevirmişler. Halbuki namazda değil, her an zaten onun huzurundasın. Her an onun huzurundayken sadece namazda onun huzuruna girmek diye namazı isimlendirmek bir kere en büyük gaflettir. namazdasın, Allah'ın huzuruna çıktın demek en büyük gaflet ve yanlıştır. Şirke kapı açan bir husustur. Niye? Çünkü namazın dışındayken onun huzurunda değilsin. Başka bir varlığın yanındasın, başka bir varlığın huzurundasın veya namazda olmadığın zaman o senin durumuna vakıf değil. Ama sen namaza girdiğin zaman onun huzuruna giriyorsun. Dolayısıyla bu Allah'ı tanrılaştırmak, tanrılık derekesine indirmektir ki çok büyük bir vebal getirir. Namaz Allah'ın huzuruna çıkmak değildir. Namaz hakikati itibariyle varlığından arınmak, Allah'ın varlığında yokluğunu idrak etmektir. Hakiki manasıyla namazı ikame etmek demek, Allah'ın varlığında, mevcudiyetinde kendi varlığını ve alemlerin varlığını yok olarak müşahede etmektir. İşte bunu böylece yaşayabildiğin zaman o namaz miraç olur. Bunu böylece görüp yaşayabilmek de dinin temelidir. Çünkü ne diyor hadiste? Namaz dinin temelidir diyor. Namaz dinin temeli ise namazın manası ne? Namazın manası Allah'ın varlığında tüm kainatın ve senin kendi varlığının var olmadığını yaşayabilmektir. Bunu yaşadığın zaman dinin temeli, esası sende yerine gelmiş demektir ki bunun neticesi de miraçtır. Nitekim bunu yerine getirebilen öyle kişiler vardır ki onlar daimi namazdadırlar. Bir günde 5 vakit olan ve nafileleri olan namaz var. Bir de daimi namazda olanlardan bahsediyor Kur'an. Daimi namazda olanlar her an mevcut olan sadece Allah'tır ve onun dışında hiçbir şey mevcut değildir müşahedesini yaşayanlardır. İşte namazı ikame ederlerin işaret ettiği mana namazı kılanlar değil, namazı yaşayanlar, yani namazda ilahi varlığın mevcut olup onun dışında herhangi bir varlığın yeri olmadığını müşahede edenlerdir. Zaten bu müşahedeye de girdiğin anda namazda aklına başka bir şey gelmez. Bu müşahedeye girememekten dolayı aklımıza bin bir türlü şey geliyor. Öyleyse namazı ikameye çalışmak hem bize miracı getirecek, hem Allah'a vuslatı getirecek, hem de kendimizi var sanmaktan dolayı yaptığımız bir yığın fiillerin bize getireceği zararlardan korunmamızı sağlayacaktır. Böylece de onlar namazı ikame ederek korunanlardan olurlar, müttekilerden olurun manası ortaya çıkıyor. Namaz esasında başlı başına bir konu. Fakat burada geçtiği için dolaylı olarak kısmen namazın üstünde duruyoruz. Mesela namaz bahsinde başlangıçtan ilk tekbirden girip ilk tekbir nedir, niçin alınır? Tekbir alırken ne yaşanır? Arkasından İnni veccehtu veciye lillezî fâtıras semâvâti vel ardı hanîfen müslimen ve mâ ene minel müşrikîn. İnnes salâte ve nusûki ve mâhiyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemîn. Ayetini manasıyla okumak, ki bizim Hanefilerde bu genellikle okunmaz. Ama Şafiiler bunu okur. Çünkü Hazreti Peygamber birçok namazlarının başında Sübhaneke'den evvel bunu okurdu. Kur'an'dan iki ayet. Ben yüzümü, yerleri ve gökleri var eden ilahi veçhe döndüm. Hanif olarak herhangi bir Tanrı'ya tapınmaksızın, Tanrı'ya tapınma mefhumu olmaksızın hanifen ve bu gerçeğe teslim oldum Müslüman ve ben şirk koşanlardan değilim sonra devamı İnnes salate ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Namazım, diğer kulluk görevlerim, hayatım veya ölümüm, bunların hepsi alemlerin Rabbine olan kulluğumun ifadesi olarak söz konusudur diyerek namaza giriyorsun. Ve bu tefekkürün neticesinde Sübhaneke'yi okuyorsun. Ondan sonra besmele ile Fatiha'yı okuyorsun. Ondan sonra bir Zamm-ı Sure, bir İhlas okuyorsun. Sonra rükûa varıyorsun. Rükûnun manası ne? Niye rükû? Kıyamda Kur'an okunuyor, rükûda niye Kur'an okunmuyor? Rükûda tesbih yapıyorsun, Kur'an okumuyorsun. Rükûdan sonra tekrar niçin ayağa kalkıyorsun? Ayağa kalktıktan sonra secdeye gidiyorsun. Musevilerin ve Hristiyanların namazlarında ayakta durup okuma vardır. Ayakta durduktan sonra direkt secdeye gitme vardır. Rükû yoktur onlarda. Ama bizde rükû var. Niçin? Rükûdan sonra secde var. Secdeden sonra kalkıp oturma var. Oturduktan sonra tekrar secde var. Ve bütün bunlardan sonra iki defa bu tekrar ediliyor bu. Bir, iki rekat. İki rekattan sonra oturuyorsun, ettehiyyatı'yı okuyorsun. Niye bir rekatta ettehiyyatı okunmuyor, ettehiyyata oturulmuyor da iki rekattan sonra oturuluyor? Ve orada selam veriliyor veya dörde devam ediliyor, dörtte selam veriliyor. İşte bunlar hep namaz bahsinde ele alınacak olan konular. İnşallah eğer o bahsi de konuşmak nasip olursa oturur konuşuruz. Şimdi geldik bu ayetin ikinci bölümüne. Ve mimma razaknahum yunfikun. Onlara verdiğimiz rızıklardan infak ederler. başkalarını bağışlarlar. Buradaki rızık ne? Genelde bu en basit, en dar manasıyla ele alınmış. Denmiş ki, yiyip içtiklerimiz. Biraz da sahip olduğumuz para, mal, mülk. Yiyip içtiklerimiz, sahip olduğumuz para, mal, mülk sadece madde beden boyutunda. Ama biz madde bedenin ötesinde esas var olan varlığız. Madde bedenin ötesinde var olan bu varlığımız hangi rızıkla kaim? Madde bedenin ötesinde var olan varlığımız hangi rızıkla kaim? Acaba bunu düşündük mü hiç? Daha ileride gene göreceğimiz gibi madde bedenin ötesinde var olan varlığımız ilahi isimlerle, ilahi vasıflarla ve zat-ı ilahi ile kaim. Yani biz Allah'ın esmasıyla rızıklanıyoruz. Allah'ın sıfatlarıyla rızıklanıyoruz ve onun zatından rızık alarak varız. Ve razaknâhum rızıklandırdıklarımız da infak ederler. Şimdi bir vermek vardır, bir infak etmek vardır. Birisine bir şey verirsin ama karşılığında alırsın. Ama birisine bir şey infak ettiğin zaman karşılığını beklemezsin. Sokakta mesela bir fakir ihtiyar gördün. Buna ben buna bir sadaka verirsem Allah da buna bunun karşılığını 10 misliyle 100 misliyle verir der, çıkartır bir sadaka verirsin. Bu infak değildir. Veriyorsun, karşılığını da bekliyorsun çünkü. Karşılığını beklemeksizin bağışlama. Eğer ki sen beden boyutunun üstündeki bu bahsettiğimiz rızıklardan rızıklandığının bilincinde değilsen infak yapamazsın. Niçin? Çünkü eğer esma boyutunda sen kendi varlığının var olmayıp müstakillen senin ben diye bir varlığın var olmayıp ben kelimesiyle işaret ettiğim varlığın esma-i ilahinin bir terkibi olduğunu hissedebilirsen, idrak edebilirsen o zaman bilirsin ki sana ait bir şey yok. Ve bunun daha ötesinde onun vasıflarıyla varsın, zati vasfıyla mevcutsun. Hayatın, ilmin, iraden, kudretin, her şeyin onun bu vasıflarıyla var. Bu durumda sen kimseye bir şey vermiş olmuyorsun. Bunu müşahede edersin. Sen kimseye bir şey vermediğine göre kimden ne bekleyeceksin o vakiti?
İşte o zaman şöyle bir durum hasıl olur. Sen birisine bir şey infak etmen için evvela infak edenin Allah olduğunu idrak edeceksin. Sen bir şey vermediğini göreceksin. Dolayısıyla karşındakinden de bir şey beklemeyeceksin. Sadece Allah ihsanına seni aracı kullanacak. Bunun neticesinde de benliğin ortadan kalkacak. Benliğin ortadan kalktığı için de karşındakinden bir şey bekleme durumu söz konusu olmayacak. Veren ben değilim ki, veren Allah diyeceksin. Allah veriyor. Dolayısıyla Allah da verdiğinde karşılık hiçbir şey beklemez. Allah kullarına, bizlere, mahlukata, var olan bütün varlığa karşılığını bekleyerek, karşılığında bir şey bekleyerek mi veriyor? Hayır. İşte Allah bize infak ediyor. Eğer yani bu mecazi bir ifade tabii, asliyetine itibariyle yani bize infak evet, infak etmek dedik. Zahirde maddi bir şey infak etmek. Batında ise manaları infak etmek. Kimler bu infak edecek olanlar? Biraz evvel gördük. Korunmak isteyenler. Korunmak isteyenler infak edecek. Manalardan infak edecek. Madde boyutunun üstünde manalardan infak edecek. Peki bu manalardan infak etmenin neticesi acaba nereye varacak? Bu infak edecek. Ama hiçbir iş yarım kalmaz. Her işin devamı olan bir başka iş vardır. Bu infak onlarda korunmayı meydana getirecek. Çünkü korunmak için infak ediyorlar. Madde infak ederek maddi korunmayı sağlarlar. Para, mal, mülk, gıda vesaire infak ederek madde boyutunda, efal aleminde cehennemden korunurlar. Fakat bir de bunun üstündeki bir korunmadan, infaktan bahsettik ki bu karşılığı olarak madde üstü. Yani esma aleminin bir korunması söz konusu. Esma aleminde neden korunulur? Esma aleminde korunulacak şey şirk-i hafiden korunmaktır. Biraz evvel dedik ya, sen eğer varlığını görürsen, varlığının hakikatini görürsen, sende meydana gelen bütün özelliklerin ilahi isimlerin manalarından ibaret olduğunu idrak edersen, hayatının, ilminin, iradenin, kudretinin, her şeyinin Allah'tan gelmiş olduğunu, Allah'a ait olduğunu idrak edersen, İnfak edenin de sen olduğunu anlarsın, karşındakinden de bir şey beklemezsin. Şimdi bu manaların hepsinin Allah'a ait olduğunu idrak edersen, bu idrak ediş otomatikman seni şirk-i afiden de korur. Yani infak ederken, infak denen olayı gerçekleştirmek için yapacağın çalışma feedback sistemiyle, yani geriden yeni bir sistem oluşturmak suretiyle, geri dönüşle yeni bir sistem oluşturmak suretiyle seni şirk-i afiden koruyacak. Ben karşımdakine bunu veriyorum demeyeceksin. Allah bu manaları burada meydana getirdiği için bunun neticesinde bu veriş meydana geliyor. Dolayısıyla ben vermiyorum. Veren haktır diyeceksin. İşte ben vermiyorum, veren haktır manasının sana açılması otomatikman seni şirk-i afiden koruyacak. Çünkü sen ben veriyorum dediğin zaman şirke düşüyorsun. Şirk-i afi oluyor bu. Veren Allah. İşte senin infak yapabilmen, esma boyutundan infak yapabilmen, yani mana rızıklarından infak etmen, seni dolayısıyla şirk-i afiden kurtarıyor. Bu şirk-i afiden kurtuluş, sende bir üst mertebeye terakki imkanını da açıyor ayrıca. Çünkü kendindeki bütün manaların, var olan bütün özelliklerin Allah'a ait olduğunu müşahede hali, ister istemez seni neticede varlığın tamamen Allah'a ait olduğunu idraka götürüyor ki senin varlığını yok ediyor, ifna ediyor, ortadan kaldırıyor. Fena fillah denen olaya yol açıyor. Yani neticede sende bu infakın neticesinde tüm varlığın Allah'a ait olup onun dışında başka bir varlık olmadığı müşahedesine seni ulaştırıyor. İşte müttakiler infak yoluyla Allah'ın varlığının hiçbir şeriki olmadığını müşahede ediyorlar. Aslında bu konuyu daha da aşmak, deşmek mümkün ama biz hele bu kadarını bir anlayalım da inşallah ondan sonrası da kendiliğinden açılır. Şimdi devam ediyor. Onlar sana inzal olanı ve senden evvel indirilmiş bulunanlara iman edip ahirete de yakin sahibidirler. İkan sahibidirler. Sana indirilene ve senden evvel indirilenlere. Sana indirilen nedir? Zahirde Hazreti Peygamber'e indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan evvelkilere indirilen de Tevrat'tır, Zebur'dur, İncil'dir ve diğer peygamberlere inen sayfelerdir. Sana ve senden evvel indirilenlere iman edip ve bil ahireti ümmükünü, ahirete karşı ikan sahibidirler. Şimdi burada kelimelerle ifade edilenin ötesinde bayağı büyük derinlikler söz konusu. Sana indirilen biz maalesef Kur'an-ı Kerim deyip geçiyoruz. Sana indirilen sözünden Kur'an-ı Kerim'i belki anlıyoruz ama Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu bilmediğimiz için olayın gerisini hiç anlamıyoruz. Peygamber'e indirilen esas itibariyle iki manadır. Birinci mana, insanın efal boyutunda, efal aleminde, fiiller aleminde, madde boyutunda ebedi olarak yaşamı dolayısıyla karşılaşacağı çeşitli merhalelerdeki çeşitli olaylara karşı kendini koruması, tedbir alması. İkinci yönü, insanın nefsini tanımak suretiyle Rabbini tanıması, Rabbini tanıması itibariyle varlığının var olmadığını müşahede etmesi, ilahi varlığın var olduğunu seyretmesi ve Allah'ın isimlerinin manalarını sonsuzluğunda kendini eritmesi ve o sonsuzluktaki seyre devam etmesi. Kur'an bu iki manayı da cem etmiş. Dolayısıyla bir insanın sadece ben öleceğim, öldükten sonra kıyamet var, ahiret var, cennet var, cehennem var diyerek buna iman etmesi, sana indirilene sözünün kapsamına girmez. Daha doğrusu bu kapsam içinde çok yetersiz kalır. Bir insanın sadece ölüm ötesi yaşama, cennete, cehenneme, kıyamete inanması, buradaki sana indirilene ifadesi içinde çok cüz'i kalır, çok basit kalır. Zaten burada bir incelik daha var. Bu ayette dikkat edelim ona. Sana indirilene, senden evvel indirilene ve ahirete de tamamıyla inanırlar diyor. Eğer sana indirilen sözü sadece ölüm ötesi yaşam, cennet, cehennem olsaydı, bunu kastetseydi, ayrıca bir de tekrar aynı cümlenin içinde ahirete de ikan sahibidirler diye belirtmezdi. Demek ki burada esas bahsedilen mana ahiretle birlikte başlayan, yani ahiret kelimesi içinde anlatılan ölüm ötesi yaşam ve ölüm ötesi yaşamda karşılaşılacak kabir alemi, berzah alemi, kıyamet alemi, cehennem ve cennet alemleri değil. Eğer öyle olsa, o olsaydı ayrıca ahirete değil diye ilave koymazdı. Koyduğuna göre demek ki burada sana indirilenden mana daha farklı. Ve de sana indirilenden ve senden evvel indirilenlere de iman etmekten söz ediyor. Hazreti Peygamber'den evvelki diğer peygamberler de ölüm ötesi yaşamdan söz ettiler. Hesaptan, kitaptan bahsettiler. Eğer Hazreti Peygamber'e anlatılanla ötekilere anlatılan aynı şey olsaydı, o zaman ikisini ayrı ayrı söylemenin gereği kalmazdı. Ya bu ikisi ayrı şeyler, ayrı ayrı şeylere iman et İzahı var, ikazı var. Nedir bu iki ayrı şey? Onlar Allah'ın ef'al ve esma boyutundan, sıfat boyutundan, sıfat aleminden söz ederken, Hazreti Peygamber ayrıca Allah'ın zatı hakkında açıklama bulundu. Ve insanın zatının Allah'ın zatıyla kaim, daim, mevcut varlık olduğunu açıkladı. Ayrıca isim boyutunda, esma aleminde ki bütün isimlerin insan denilen varlığı meydana getirdiğini açıkladı. Diğer peygamberler bu noktayı açıklamadılar. Dolayısıyla sana indirilen, yani varlığın hakikati, aslı, orijini, yapısı, sistemi hakkında açıkladıklarımız, sana indirilen ve insanların kendisini koruması için yapmaları gereken şeyler, geçmiş peygamberlere bildirilen, bunların hepsine idrak, müşahede seviyesine gelmeseler dahi iman ederler ve bil ahiretum yukunu, ahirete adeta görmüş, yaşıyormuşçasına ikan sahibidirler. Ahiret hayatına, yani ölüm ötesi yaşama İkan sahibi olmak ne demektir? Ahiret alemine, ölüm ötesi yaşama, iman vardır, ikan vardır. Burada müttakilerin ahirete ikan sahibi olanlar olduğu belirtiliyor. Ahirete iman sahibi olanlar değil. Ahirete imanı olanlar ayrı. Ama burada ahirete ikanı olanlardan söz ediyor. Ahirete bir kişinin ikan sahibi olabilmesi için sistemi okumuş olması lazım. Ki sistemin içinde ne yaparsa, ne yapmazsa ne zarara uğrayacağını müşahede etmesi ve bu müşahedesi dolayısıyla kendini bu tehlikelerden korumayı murad etmesi gerekir. İşte bu korunmayı istemesi onun sistemin bir parçası olan ahireti müşahede etmesine dayanır. Dolayısıyla ahiret hayatının varlığına öylesine kesin bir biçimde müşahedesi söz konusudur ki bu müşahedenin adı ikandır. Yani bilir ki kendisinden ne fiil sadır olursa onun neticesi zerre kadar dahi olsa kendisi için tecelli edecek, karşısına çıkacak. Ama bu ikanın neticesinde olur. İkan sahibi bir kişi namazı ikame etmemesi halinde başına ne geleceğini bilir. İkan sahibi bir kişi kendisine ihsan olunan rızıktan infak etmediği takdirde başına ne geleceğini bilir. İkan sahibi bir kişi hacca gitmediği takdirde başına ne geleceği bilir. Ve bu bilişinin neticesinde de bunların hepsini şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz tatbik eder. İkanda idrak ettiğini anında ilk eline geçen imkanda tatbik etme halinde olur. İmanda ise savsaklama olur. İmanda savsaklama olabilir. Ama ikanda böyle bir şey asla mümkün değildir. Onu o konuda ikan sahibi olduğu zaman bir kişi o ikanının neticesi olarak derhal gereken ikinci basamağı uygular. Birinci basamak ikan sahibi olur. İkinci basamak derhal uygulamasını tatbik eder. Yerine getirir. Ayrıca burada ahirete derken bir ikinci mana daha var. Ahireti zahir manasıyla ele alıyoruz biz. Yani dünya hayatından ayrılıp yeni bir bedenle bağış olmak suretiyle ölüm ötesinde ebedi hayata devam diye alıyoruz. Bir de ahireti mana boyutunda almak var. Ahirete ikan sahibidirler diyor. Ahirete mana boyutunda ikan sahibi olmak ne demektir? İkan, mana boyutunda ahiret ne demektir? Burası işin biraz daha derin bir yanı. Deminki yanı beş duyuya hitap eden yanıydı, ahiret. Bir de beş duyunun ötesinde tefekkürle İlhamla yaşanacak olan ilahi isimlerin manalarından oluşan ahiret var. Buna tasavvufta esma cenneti derler. Yani Allah'ın isimlerinin manalarından oluşmuş olan bir cennet. Efal cenneti değil. Beden boyutuna karşılık olan cennet değil. Esma cenneti denilen yaşam, işte mana boyutundaki ahirettir. Senin şu andaki aklının, idrakının ve halinin getireceği bir sonraki hal. Bu sonraki hal şu anda ölümü tadana kadar devrede. Her ne kadar büyük gelişmelere, tekamüle açıksa da ölümü tattıktan sonra dünyada edindiğin sınırlar içinde kalır. Daha fazlasını orada elde etmek mümkün değil. İşte bunu eğer idrak ederse kişi dünyada bütün gücünü, kuvvetini, kudretini Allah'ı daha iyi tanıma verir. Ne kadar dünyadayken Allah'ı yakından tanırsan, yakından derken mesafe anlamında değil, iyi tanıma anlamında, geniş kapsamlı tanıma anlamında tanırsan, bir sonraki alemde, yani ölümle birlikte bağış olacağın yeni yapıda o kadar iyi tanıyabilirsin. Tek şansın burada bunu bu kadar iyi bir şekilde tanıyabilmek. Ve buna da işte onlar ikan sahibidir. Yani bu konuda kesin denecek bir biçimde idrakları mevcuttur demektir bu ayette. Ondan sonra İşte onlar, yani sistemi anlamak suretiyle kainatın, varlığın, mevcudatın sistemini herhangi bir şüpheye mahal olmayacak bir biçimde görüp, anlayıp, idrak edip bu sistemin içinde gelen tehlikelerden zahir boyutunda, batın boyutunda şirki hafiden, sistemin hakikatini, dayandığı noktayı, gerçeği idrak etmek suretiyle şirki hafiden korunmak isteyenler için bütün bu alemler okunması, idrak edilmesi gereken bir kitaptır ki bu okuyuş, bu okuyanlar için gerçeğe erdirici bir vesiledir. O gerçek, bu okunan kitabın özü, aslı, hakikati olan Allah'tır. Allah'a ermek için, isteyenler için hakikat vesilesi olan hidayet kaynağıdır. Zahirde de bunu ifade eden lafzı ve manası itibariyle Kur'an-ı Kerim'dir. Evet, o işte o çeşitli zahirdeki olaylardan veya şirk-i afinin getireceği zararlardan korunmak isteyenler ne yaparlar? Namazı ikame ederler. Kendilerine verilmiş olan rızıktan infak ederler. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e nazil olan hakikata ve diğer peygamberan izama, diğer peygamberler re bildirilen bütün manaları alıp, kabullenip, yerli yerine oturtup onların hakkını verirler. Ve gerek beden boyutunun devamı olan ahirete, ölüm ötesi yaşama, gerekse de esma boyutunda kendilerinde hasıl olan tefekkürün, muhakemenin, idrakın getirdiği yaşamın devamı olan sayısız ilahi manalara, yakin sahibi olmuşlardır. İşte onlar Rableri tarafından, yani kendilerini var kılan ilahi isimlerin manalarının kolaylaştırmasıyla hidayet üzere, yani gerçeği anlayıp idrak edip yaşamak üzere olanlardır ki kurtuluşa, felaha erenler de bunlardır. Burada en mühim olan husus, işte onlar ülaike aleyhim salavatun min rabbihim. Ülaike diye başlayıp devam ediyor ayet. Salavatun min rabbihim. Rablerinden diyor. Allah tarafından demiyor bakın. Burada incelik var. Niye? Rablerinden. Niye Allah tarafından değil de Rableri tarafından? Çünkü onların varlığı Rablarına bağlı. Rableri onların varlığını meydana getiren esma terkibidir. Dolayısıyla o esma terkibi onlara o felaha ermeyi kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla Rableri tarafından onlar hidayet üzere olup kurtuluşa ermişlerdir. Eğer onları meydana getiren o esma terkibi onlara o müşahedeyi, o idraki, o tefekkürü, o ameli kolaylaştırmasaydı onlarda felaha erme hali mümkün olmayacaktı. Demek ki eğer biz felaha ereceksek bizim bu felaha erişimiz Rabbimizin bizde meydana getirdiği kolaylık dolayısıyladır. Bizde bu anlattıklarımı veya bunun mümasili olan daha başka halleri ve fiilleri kolaylaştırıyor, kolaylaştıracak bir açılım sağlıyor. Bu açılımla da bizden bu tefekkür ve bu amel çıkıyor. Dolayısıyla ben anladım, çalıştım, idrak ettim, düşündüm de bu hakikate erdim demek büyük bir şirktir. Benliğini, varlığını Allah'a eş koşmaktır. Bize düşen Rabbimizin lütfuyla, Rabbimizin yol göstermesiyle, Rabbimizin kolaylaştırmasıyla bu hale geldik demektir. Bundan çıkan ikinci bir sonuç daha. Sen Rabbinin kolaylaştırmasıyla bu hale geldiğin gibi, eğer bu hale gelmeyen, felaha ermeyen, kurtuluşa ermeyen birini gördüğün zaman da Rabbinin hükmü budur diyerek onu suçlamaya kalkma. Rabbinin hükmü budur, o da bunun gereğini yaşıyor de ve onun hakkında herhangi bir yorumda, hükümde bulunma. Çünkü Rabbi ona da kolaylaştırsaydı, felaha ermeyi nasip etseydi, o da erecekti. Veya bizim Rabbimiz tarafından bize böyle bir hidayet gelmeseydi, biz de onun gibi olacaktık. Öyleyse, sakın bu kurtuluşa ermeyenleri hor görme. Şükret ki sana Rabbin bu ihsanda bulunmuş. Ama asla bir başkasına dil uzatma. İşte ayet-i kerimenin sonundaki işte onlar Rableri tarafından hidayete erdirilenlerdir demesindeki iki üstünde durulacak önemli nokta bizim anlayışımız kadarıyla Rabbinden gelen esma terkibinin sana kolaylaştırması dolayısıyla senin neticeye varman bir. Bir de varamayanları da suçlamaman çünkü Rablarının ona kolaylaştırmaması gerçeğinin yatması. İşte bütün bunları eğer geniş bir biçimde düşünüp taşınırsak, o zaman konu çok daha geniş boyutlarda bize açılır. Niye açılır? Çünkü hidayet üzere bir yaşam içinde oluruz. Bu hidayet üzere olan yaşam bizim gün be gün, an be an şirkten uzaklaşmamıza yol açar. Çünkü felaha ermek şirkten arınmakla mümkündür. Şirkten arınmamış olanlar necistir. Şirkten arınmamış olanlar felaha ermemiştir. Şimdi burada şunu anlatayım. Geçenlerde bana gene bir sual soruldu. Dendi ki Allah merhametlilerin en merhametlisi. Rahman, Rahim. Hatta Hazreti Peygamber'in anlattığı bir hadis-i şerifte olduğu üzere bir ananın evladına olan rahmet ve merhametinden çok daha rahmet ve merhamet sahibi. Hazreti Peygamber diyor ki bir ana çocuğunu hiç ateşe atar mı? Atmaz ya Resulallah. İşte bir ananın çocuğuna olan merhametinin çok çok daha fazlası Allah'ın rahmet ve merhameti olarak mevcut. Allah kendi rahmet ve merhametinin %99'unu kendi yanında tuttu. %1'ini de bütün mahlukata yaydı diyor. Başka bir hadis-i şerifte. Şimdi bu kadar rahmet ve merhamet sahibi olan biri bizleri cehenneme atar mı? Onun rahmetine sığar mı cehennem? Allah rahmeti dolayısıyla nasıl bu kadar insanı cehenneme atacak? Sual bu. Bu sualin cevabını bir düşünelim bakalım. Evet. O Allah'ın sonsuz rahmetini ifade sadedinde Hazreti Resulullah buyuruyor ki bir anne çocuğunu cehenneme atar mı? Ateşe atar mı? Atmaz ya Resulallah diyorlar. Allah kendi katındaki rahmetinin %1'ini bütün mahlukata yaydı, verdi. %99'u da kendisinde mevcuttur diyor. Hiç Allah bir kulunu cehenneme atar mı diye sual. Ayrıca da gene buyuruyor ki rahmetim gazabımı geçmiştir. Şimdi bakın bu hüküm çok önemli. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Bu cümlesinde hiçbir kayıt ve sınırlama yok. Falanca veya filanca varlık için diye bir şey söz konusu değil. Falanca veya filanca tarihte geçecektir de değil. Rahmetim gazabımı geçmiştir diyor. Yani her halükarda her varlık o rahmetin içindedir. Rahmeti gazabını kuşatmıştır. İhata etmiştir, kapsamını almıştır. Bu demektir ki gazap yoktur, rahmet vardır demektir bir manada da. Neyse biz o kadar derinine gitmeyelim. Mutlak olan rahmet ile cehennem olayını nasıl bağdaştıracağız? Cehennem azap mahalli. Az veya çok cehenneme giden herkes azap çekecek. Öyleyse cehennemde çekilen azabın sebebi nedir? Şimdi bunu izah etmeye çalışalım. Önce şunu anlatmaya çalışayım. Bu dünyada bir insan niçin azap çeker? Bu dünyada çekilen azapların sebebi nedir? Dünyada bir insanın çektiği azap iki ana türdedir. İki çeşittir. Bir maddi azap, bir manevi azap. Maddi azap senin bedenine verilen bir acı, ızdırap verici fiildir. Kolunu büker, kolunu acıtır, kolunu kırar, kolunu çimdikler, boğazını sıkar. Yani bedenine yapılan bir fiilden dolayı duyulan azap ve ızdıraptır. Bu maddi azaptır. Bir de manevi azap dediğimiz bir azap vardır. Manevi azabın temelinde ya bedenin alışkanlıkları, bağımlılıkları vardır, ya şartlanmaların getirdiği değer yargılarından oluşan duygular vardır. Manevi azap dendiği zaman, manevi azabın kökeninde ya bedenin alışkanlıkları, bağımlılıkları dolayısıyla duyulan bir azap vardır veyahut da şartlanmaların getirdiği değer yargılarının oluşturduğu duyguların yol açtığı azap söz konusudur. Mesela sen bir şeye aşırı bağlanmışsındır. Bu bağlandığın şeyi yitirdiğin zaman onu yitirmekten dolayı bir azap duyarsın. Bu bağlandığın her neyse, paran, pulun, karın, kocan, çocuğun, anan, baban, evin, memleketin, vatanın, her şey olabilir bağlandığın şey. Bu bağlandığın şeyden uzak düşmek, ayrı düşmek veya onu yitirmekten dolayı duyduğun bir azaptır. Bu manevi azaplardan bir tanesidir. Bir başka azap duymanın sebebi de sen herhangi bir şartlanma yoluyla çevrenin, annenin, babanın, okulun, kamuoyunun vesaire herhangi bir şekilde illa bu böyle olacaktır diye bir propagandasına mani olmuşsundur. Yani mani, bu propagandasına hedef olmuşsundur. Bunun neticesinde sen kabullenmişsindir ki bu şey illa böyle olacak. Böyle olmalıdır. Bu böyle olmadığı zaman niye böyle olmuyor diye başlarsın azap duymaya. Yani bir şeyi illa böyle olacak diye kabullendin. O kabullenmene ters düşen bir olayla karşılaştığın zaman senin o kabullenişine, o şartlanmana, o koşullanmana ters düştüğü için başladın azap duymaya. Niye böyle oluyor diye. İşte bu da bir başka türlü manevi azaptır. Halbuki şurayı çok iyi idrak etmeliyiz. Allah'ın sana ben senin istediğin gibi her şeyi meydana getireceğim diye bir sözü, bir vaadi, bir hükmü yoktur. Hangi birinize Allah'ın herhangi bir vaadi var, hep ben senin istediklerini yapacağım diye? Var mı böyle bir vaat? Herhangi bir peygambere, hatta bizim peygamberimize senin her istediğini yapacağım, senin istediğin gibi her şeyi oluşturacağım diye bir vaadi var mı? Böyle bir şey duydunuz mu hayatta? Aksine ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım dilediğimi yaparım diyor mu Kur'an'da? يَفْعَلُ مَا يُرِدْ Allah dilediğini yapar. Kesin hüküm bu mu? Bu. Allah şu anda bu işi böyle meydana getirir, bir an sonra başka türlü meydana getirir. Senin istediğinin tam zıddını meydana getirir. Sen o fiili kişiden gördüğün zaman, Allah'tan görmediğin zaman, niye bu böyle oldu dersin. Eğer idrak edersen ki o fiilin faili hakikisi Allah'tır, böyle dilemiş ve böyle o fiili meydana getirmiştir, o oluşu meydana getirmiştir, o zaman senin o oluştan zarar görmen veya o oluştan azap duyman mümkün olmaz. Ne zaman ki Allah'ı görmekten perdelenirsin, Ne zaman ki Allah'ı görmekten perdelenirsin, Allah'ı görememenin neticesi olarak senin için azaplar başlar. Yani manevi cehennem seni yakmaya başlar. Cehennem ehli olursun. Cehenneme girmiş olursun. Dünyada senin çektiğin her bir azap bir cehennem azabıdır. Dolayısıyla ben ileride cehenneme girip azap çekecek miyim diye düşünme. Zaten sen şu anda eğer çekiyorsan azabı çekiyorsun, şu anda da cehennemdesin. Eğer şu anda cehennemde değilsen, şu anda azap çekmiyorsan, zaten ötesinde de çekmezsin. Bazıları diyeceksin ki hiç azap çekmiyor. Hayır, o çekiyor da çektiğinin farkında değil. O cehennemde. Kişinin cehennemde veya cennette olduğunu dünyadayken nasıl anlarız? Son derece bunun anlaşılması basittir. Bir kişi her ne kadar rahat, konforlu yaşıyor ise de herhangi bir şeyin elinden alınması korkusunu taşıyorsa, böyle bir korkusu varsa o kişi cehennemdedir. Dünyada en büyük bolluk, en büyük refah, en büyük güzellik ve bütün dilediklerini yaşıyor olsa bile onlardan zerre kadar bir şeyi kaybedeceği korkusu varsa, acaba bu benden gider mi endişesi varsa o kişi cehennemdedir ve o kişi mutlaka cehenneme girecektir. Çünkü o korktuğu şey mutlaka elinden alınacaktır. Çünkü Allah kulunu kendisi için yaratmıştır. Kulunun kalbinde kendinden gayrının var olmasına razı olmaz. Kendisine şirk koşulmasına razı olmaz. İşte cehennemin yaratılış sebebi, hikmeti, kulunu arındırmak ve kendine döndürmektir. Dolayısıyla cehennemin kökeninde, özünde rahmet yatar. Nasıl? Cehennemde yanmak nasıl bir rahmettir? Cehennemde yanmanın sebebi, sahip olduğunu sandığın şeylerin elinden çıkmasına alışmak, kanıksamak ve artık o şeyden zarar görmez hale gelmektir. Şu kolundaki saat geldi sana, taktın koluna, benim saatim dedi. Arkasından bu saat senin elinden alındı. Eyvah, bu saat benden alındı diye azap, ızdırap duymaya başladın. Manevi azap duyuyorsun, manevi cehenneme girdin. Tekrar tuttu senin eline o saati, verdi. Sevindin. İkinci defa tuttu, tekrar aldı. İkinci defa tekrar elinden o saat alındığın zaman birincisinde %100 azap duyduysan ikincisinde o %90'a iner. Veya %99'a iner. Ondan sonra tekrar o saati sana verir. Tekrar sevinirsin. Üçüncü defa tekrar alır elinden. Bu sefer duyduğun azap, saat elinden alındığı zaman üçüncü defa %95'e iner. Tekrar verir, tekrar alır, tekrar verir, tekrar alır. Neticede buradan duyduğun senin azap, o şeyi yitirmekten dolayı duyduğun azap sıfıra iner. İşte dünyada ne kadar şeye bağlandıysan, ne kadar şeyi sahiplendiysen, ne kadar şey hakkında şartlanman varsa illa böyle olacak diyorsan, ya dünyadayken bunları kendinden atacaksın veya dünyadayken bunları atmayarak bunlarla birlikte ölümden sonraki yaşamda cehennemine gireceksin. Cehennemde sürekli olarak aynı olaylarla, cehennemde sayısız kuyular vardır. Bir kuyudaki azabın biter, çileni doldurursun orada, sonra öbür kuyuyu alırlar. Bu bir mecazi, sembolik bir anlatımdır. Yani seni benlik duygusu içine çeken, sahiplik duygusu içine çeken, bağlantılarını meydana getiren ne kadar nesne varsa her birinden teker teker kopmanın azap ve ızdırabını yaşarsın. Ama bu azap ve ızdırabın neticesinde senin için rahmet meydana gelir ve artık o şey senin için bir şey ifade etmez olur. Böylece her şeyden kopmak suretiyle Allah'a dönme hali meydana gelir. Kur'an'da da ne diyor? Her şey neticede Allah'a dönücüdür. İşte bu Allah'a dönmek, ya dünyadayken cehennemini bitirip tüketmek suretiyle direkt cennete girmeyi sağlar, veyahut da dünyada bu kopmaları gerçekleştiremezsen, dünyadaki cehennemin ahirete intikal eder. Ahirette de cehennemi yaşarsın. Niye? Çünkü Allah Rahman ve Rahim, sonsuz merhamet sahibi, seni o kopukluk halinde bırakmaz. Sana sayısız defa o bağlandığın şeyden kopmanın ızdırabını, azabını yaşata yaşata yaşata nihayet o bağlılığı kaldırır ortadan, o sahip duygusunu kaldırır. Yani neticede senin için o şeyi kanıksarsın, bütün bağlantılarını kanıksarsın, her şeyin olup olmaması senin için bir şey ifade etmez. Ve neticede dersin ki, Malikel mülk, mülkün sahibi Allah'tır, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, onun tasarrufuna karşı çıkacak hiçbir varlık yoktur, var olan yegane varlıktır. Dilediğini alır, dilediğine verir, dilediğinden alır, dilediğine verir. Bütün bunlar üzerinde de hiç kimsenin söz edecek bir varlığı yoktur. İşte bu anlayış ve idrak Allah'a dönüşün bir tanımlamasıdır, tarifidir. Demek ki cehennem Allah'ın rahmetinin zuhur mahallidir. Allah kullarına azap vermeyi dilemez. Allah kullarını arındırmayı diler. Dolayısıyla da arındırma mahalli olarak cehennemi halk etmiştir. Cehennemde kullar kendilerini Allah'tan ayrı bırakan şeylerden arınırlar. Nasıl bir altının üstüne bulaşmış bin türlü nesne ateşe atılarak yanar, saf altın kalır ateşin.